Ayrım 12. 24. Bölüm. Bilgisayarı açmayalı uzun zaman olmuştu. Ya Bismillah deyip açma tuşuna bastı. Explorer'ın üstüne tıklayıp paket programla internete bağlandı. Eda'nın geçen yıl yaptığı "Amirim sana ADSL bağlayalım, sınırsız ulaşırsın" önerisini "Her şeyin bir ölçüsü var" diyerek reddetmişti. Google'da örgütün ismini yazıp ara tuşuna bastı. 192.400 sonuç. Adamlar sanal alemi ele geçirmiş. 5 sayfayı taradıktan sonra sıkıldı. "Bu böyle bulunmaz" diyerek cepten Şule'yi aradı. "Alo, nasılsın?" Şule'nin sesi uykuluydu. "Bifsim normallerinin altındayım" dedi. "Uyandırdın mı?" "Bu saatte telefon mu açılır?" "Kusura bakma. Duyan da aramızda bir şey var zannedecek." "Saçma sapan konuşma."
"İyi o zaman."
Çat, Şule telefonu kapatmıştı. Baştan aradı. "Ya kusura bakma, Google'dan bir şey arıyorum da bulamıyorum."
"Normaldir."
"Dalga geçme. 5 yıl önceki bir çatışma haberini arıyorum. Örgütün ismini yazdım ama çıkmadı."
"Sana ne? Sen cinayet masası değil misin?"
"Öyle de olayın bizle alakası var."
"Çatışma nerede çıkmış?"
"Bahçeli evlerde."
"Tamam. Tırnak içinde örgütün ismini yaz, sonra başka bir tırnak içinde Bahçeli evlerde çatışma yaz. Beraber ara. Olmadıysa örgütün yanına sadece Bahçeli evler yaz. Çatışma yaz, tarayacağın ihtimaller azalır. Orada bir ön bellek butonu vardır. Ona da basarsan aradıklarının altı çizili olarak çıkar."
"Sağ ol."
"Dostlar sağ olsun."
Şule'nin dediği gibi arayınca haberlere ulaştı. Kriminalci Recep'in bahsettiği çatışma doğruydu. Bir örgüt elemanı ölü ele geçirilmiş, bir polis de bacağından vurulup numune hastanesine kaldırılmıştı. Ama bir örgüt elemanının da kaçtığına dair herhangi bir bilgi yoktu. Polisin ismini not etmedi. Özel harekatın tanınmış simalarından biriydi. Belki kaçandan bahseden olmuştur diye diğer gazeteleri de taradı ama bir şey bulamadı. Bütün gazeteler polis bültenine benziyordu zaten. Herhalde birini ölü ele geçirdik, diğerini de kaçırdık diye haber yazmayı uygun görmemişlerdi. Ya da cep telefonu çalmaya başladı. Numarayı tanımıyordu. Açtı. Kirpi bıyıklı savcı. Hal hatır sorma faslının ardından asıl mevzuya yumuşak bir geçiş oldu.
"İznin yarın bitiyormuş."
"Evet."
"Bu dosyayı kapatmıyoruz. Silahın balistik incelemesini baştan yaptıracağız."
"Silahın kime ait olduğunu biliyorum."
"Nereden buldun? Kime ait?"
"Boş ver, bu iş bizi aşar. Sen de yaz artık şu intiharda şüphe olmadığına dair raporu da takipsizlik kararımı ne veriyorsanız verin. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Kızı aşağı atanlar da kurtulsun."
Savcı açtı ağzını, yumdu gözünü, hararetle konuşuyor, genç ve gür sesi Behzat Ç'nin kulağında çınlıyordu. Hukuk devletinden girdi, AB uyum yasalarından çıktı. Devlet içinde çeteleşenlere karşı alınan önlemlerden, haktan, adaletten, cumhuriyetin temel niteliklerinden falan bahsetti. Bir ara soluklanmak için durunca Behzat Ç, "Sen hayal aleminde mi yaşıyorsun?" diye sordu. "Birileri otopsi yapılsın istemiyor dedin, bu işte fazla uğraşmayın diye haber gönderdiler dedin, soktun bizi bu işin içine, şimdi çıkamıyoruz. Beni fiilen açığa aldılar, yediğimiz küfürleri saymıyorum. Adamlar kriminal laboratuvardan susturucuyu çıkardı yahu. İstersen sana bu olayla doğrudan ilgili iki isim vereyim, bakalım yazabilecek misin gözaltı emrini? Hadi bir delilik yaptın, yazdın diyelim. Bu sefer de biz adamları alamayız. Seni de bir aya kalmadan meslekten ihraç ederler. Cinayet bürosunu aşar bu işler. Biz gece vakti cinnet geçirip kocasını baltalayan kadınlara bakalım."
"Savcı, bu söylediklerini duymamış olayım" dedi. "Bana akıl verme. Sen bana bağlı çalışıyorsun, ben sana değil. Önümdeki kitap ne yazıyorsa o yapılacak. Ben bu dosya kapandı demeden bu iş bitmez."
"Bu işi niye bana vermeye çalışıyorsun? Organize suçlara ver. Canavar gibi gençler var orada."
"Bu işi senden başka yapacak adam yok. Bana üstlerinin baskısıyla hareket etmeyen adam lazım. Artık ne gerekiyorsa yapacağız. Ben sonuna kadar arkandayım. Kimse bu devletin savcısına kafa tutamaz. O kadar uzun boylu değil."
Telefonu çocuk eğlendiriyoruz burada diye mırıldanarak kapatıp Betül'ün son bir aya ait telefon dökümlerini aldı önüne. Olayın olduğu gün 3 sefer Kale Market diye bir yerden aranmış. Bu Kale Market'i nereden hatırlıyorum diye düşündü. Sonuna gelen 216 parmağını yakınca hatırladı. Şule ile kale içinde gezerken girdikleri marketti bu. Behzatçı Cinayet Bürosu'nda büyük bir sevinçle karşılanınca morali yerine geldi. Onun yokluğunda işlere doğrudan karışma zorunluluğu duyan Tahsin milleti canından bezdirmişti. Akbaba burası cinayet bürosu dedi. Burada okul gibi yoklama alınmaz. En az çalışan zaten 12 saat iş üstünde. Ben yaralının başında bekliyorum ölecek mi diye kaç sefer aradı. Neredesin gel diyor. Ne yapayım ben dizinin dibinde mi oturayım? Harun şu keçi öğrendiki tecavüz olayında az kalsın tüysüz çocuğun üstüne yıkacaktı dedi. Tüysüz kim? Hani şu deneme sınavında 3. olan. Yaşlı kadın kömürlükten atlarken görmüş güya. Kadın 83 yaşında, uzak yakın bir yeri göremiyor. Tamam hepimizin anneannesi, babaannesi var, saygı duyuyoruz. Ama çocuğun başını niye yakmaya kalkıyorsun? Israrla gördüm diyor. Madem öyle dedim, aldım bizim çocukları, bir de bu tüysüzü, girdim teşhis odasına. Göstersin diye, beni göstermiş.
Eda ben ölen kızın babasından şüpheleniyorum deyince Harun,
nasıl yani dedi.
Selim bırak da anlatsın diye müdahale edince odada bir soğuk hava dalgası esti.
Behzatçı susun deyip Eda'ya döndü. Nesinden şüpheleniyorsun?
Şimdi bu kızın babasının daha önce bir tecavüz olayı olmuş. Yani sadece böyle bir iddia var. Mağdur sokak çocuğu muymuş neymiş ergenlik çağında bir kız. Dava açılmış ama sonuç yok.
Harun, yani insan kendi kızına tecavüz de eder, neler gördük dedi. Ama tutup da kendi kızını boğmaz, boğsa bile tavana asmaz.
Behzatçı, anlıyorum deyip bir süre sustu. Bütün bakışlar ona döndü. Gecikmiş bir intikam olabilir. Adam kime tecavüz ettiyse bulun, çevresini araştırın.
Cevdet çayları bırakıp şekeri getirmek için çıkınca Harun arkasından ''Kaşıkları unutma'' diye seslendi. Çayları karıştırırken Behzatçı, ''Şimdi asıl konuya girelim.'' dedi. ''Cevdet kapıyı kapat, sen de otur.''
Cevdet oturdu, bütün bakışlar Behzatçı'ya da odaklandı. ''Dün savcıyla konuştum, şu intihar meselesi, sonuna kadar arkanızdayım.'' diyor.
''Hep öyle derler.''
''Tamam, ben de biliyorum, vakayı bırakın demiyorlar ama üstüne de doğru düzgün çalıştırmıyorlar. Bu boka batacağımız kadar battık, artık azı çoğu yok, gittiği yere kadar gidecek.'' Baştan iş bölümü yapacağız ama herkesin attığı her adımdan haberim olacak. Dur dediğim yerde duracaksınız. Sicil bozucu yerlere benle hayalet girecek. Biz bugün varız, yarın yokuz. Siz daha gençsiniz.
Akbaba ben de mi gencim diye sordu. Kıçımdaki kıllar kadayıf oldu.
Senin uzmanlık alanın başka. O yüzden gençlerle beraber çalışacaksın. Cevdet'i de yanına al. Hastanelerin kadın doğum servislerini gezin. Bak bakalım Betül kürtaj için bir yere başvurmuş mu? Parmağıyla Eda ve Selim'i gösterip siz de dedi. O akşamın bar kayıtlarına geçmiş herkesle baştan konuşun. Özellikle saat 12'den sonra dakika dakika kimin nerede olduğunu tespit etmeye bakın. Ayrıca bununla alakası yok ama şu keçi öğrendeki tecavüz olayı da sizin. Geçmişte kızın babası kime tecavüz ettiyse bulun mutlaka. İş çözülür sonradan çözülür.
Harun bu iş bölümünden özellikle Selim ve Eda'nın aynı ekipte oluşundan pek memnun değildi.
Ben ne olacağım dedi. Sen benimle geleceksin. Gökhan'ı bulacağız. Bu arada hayalet nerede?
Vahap hocanın dibinden ayrılmıyor bir açık versin diye.
Güzel ayrılmasın elinizi çabuk tutun fazla vaktimiz yok. 3 gün sonra bu iş bitmeli.
Neden 3 gün?
28'inde kızım gelecek Uludağ'dan doğum gününü kutlayacağız.
Kalenin buz tutmuş dar sokaklarında kaymamak için kimi zaman Harun'dan destek alarak yürüyordu. Küçük pencereli evlerin önünde küme küme birikmiş çocuklar kar topu oynuyordu. Bir iki kar topundan nasibini alan Harun,
''Atmayın lan!''
deyince gülerken ağzı kulaklarına varan çocuklara eğlence çıktı. 3-5 tane kar topu daha yediler. Bir dönemeçle durdular.
''Sağ mı sol mu?''
''Amirim sen gideceğimiz yeri bildiğinden emin misin?''
Eminim, daha geçen gün buradaydım.
Eski bir Ford kamyonetin açık kaputundan içeri eğilmiş, yüzü gözü siyahlar içinde bir genç başını kaldırdı.
''Birine mi baktınız birader?'' dedi. ''Baktık, sana ne?''
''Yardımımız dokunur diye sordum.'' Behzatçı bu tip mahallelerdeki tekinsizliği bildiğinden araya girdi. ''Tamam'' dedi, ''söyle bakalım, Kale Market nerede?''
''Bilmiyorum.''
Genç tekrar kaputa eğildi. Harun'u kolundan çekip yandaki sokağa daldı. Kale Market 15 adım ilerideydi. Marketin önünde de ayrı bir çocuk kümesi koşturup duruyordu. Dükkan market olduğu iddiasındaydı ama içerisi 5 metrekare ya vardı ya yoktu.
Selamün aleyküm.
Tezgahın arkasında duran adam gözlerini okuduğu gazeteden biraz geç ayırdı.
Aleyküm selam.
Behzatçı Gökhan bir yolun resmini tezgahın üstüne koydu. ''Bu kişiyi tanıyor musun?'' Adam resme göz ucuyla baktıktan sonra
''Tanımıyorum'' dedi.
Harun marketin kapısını kapattı. İçerisi soğumasın. Marketin önünde biriken çocuklar camlardan içeri bakmaya başlamışlardı. Behzatçı ''Tanımadığından emin misin?'' dedi. ''Buradan gelip telefon açmış.''
''Olabilir. Her gün bir sürü adam geliyor.''
Bak Gökhan burada doğmuş büyümüş. Bu mahallenin çocuğu. Tanıyorsan söyle.
Tanımıyorum. Tanısam ne olacak? Mahallenin çocuğunu polise mi vereyim? Bunu yapsam beni burada barındırmazlar. Zaten yapmam da.
Camlardan bakan meraklı gözlerin sayısı bir hayli artmıştı. Çoğu çocuk gözü de değildi artık. Behzatçı Harun'u kolundan çekip haydi gidelim dedi. Dışarı çıkıp meraklı ve içten içe öfkeli kalabalığı ortadan ikiye yararak yürüdüler. Kaleden çıkana kadar 3-5 kişi arkalarından geldi. Behzatçı anahtarı arabanın kapısına soktu. Kapı soğuk havadan ötürü bir hayli nazlanarak açıldıktan sonra Harun'un cep telefonu çalmaya başladı.
''Kim arıyor?''
''Bilmiyorum.''
Harun telefonu açıp bir süre sonra
''Aa merhaba'' dedi. ''Teşekkür ederim. Tabii tabii hemen geliyoruz.''
Behzatçı dikiz aynasından sokağı kontrol ederken
ne oldu diye sordu. Tuzluçayır Lisesi'nin müdürü aradı. Komünist Resul okula dönmüş. Raporu bitti herhalde. Helal olsun şu müdüre, ben size haber veririm demişti.
Okul müdürü polisleri kapıda karşılayıp hemen odasına götürdü. Sıkı bir geometrik düzenle çakılı düğmelerin olduğu baklava dilimli kapitone panlonun önündeki makam koltuğuna oturdu. Behzatçı masaya göz gezdirdi. Sümen, dolma kalemlik, minyatür Türk bayrağı, altın yaldızlı isimlik, üstünde de müdür bilmem kim yazıyordu. Kendi masası bunun yanında çocuk oyuncağı gibi kalırdı. Hizmetli çayları dağıttıktan sonra saygılı bir ses tonuyla söze giren müdür,
''Biz de memnun değiliz zaten kendisinden.'' dedi. ''Hakkında pek çok şikayet aldık velilerden.''
Behzatçı mahsuru yok değil mi dedikten sonra cevap beklemeden bir 216 yaktı. Nasıl şikayetler? Müdür sır verir gibi biraz öne eğilip
beyin yıkıyormuş dedi. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Hep aynı teraneler. Bölücülük falan da yapmış olabilir. Bir de tarih hocası olacaksın. Önce sen kendi tarihini oku. Hepimiz Atatürkçüyüz, hepimiz laikiz. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız yeri geldiğinde. Hepimiz vizyon sahibi insanlarız. ''Bilmiyorum yani. Zaten tayini çıktı kurtulduk. Haftaya Bayburt'a gidiyor. Bu yüzden rapor aldı. Evi boşaltmış eşyalarını göndermiş önden diye duyduk. Ama gittiği yerde hiç barınamaz. Ben siciline işlenmesi için gerekli raporu yazdım.''
Çayına henüz ağız sürmemiş müdür, ''Ben çağırayım kendisini.'' diyerek ayağa kalktı.
''Merak etmeyin, kaçmasın diye bir iki hizmetliye de talimat vermiştim.''
Müdür çıkınca konuşmadan çaylarını içtiler. 3 dakika sonra odaya giren komünist Resul, ufak tefek eli kolu rahat durmayan, hafif sıçrayarak yürüyen, hiperaktif görünüşlü, kelleşen saçlarına kır düşmüş ama yüzü haylaz bir ortaokul çocuğunu andıran bir adamdı. Bıyıkları tam ağzının içine gireceği hizadan kesilmişti. Kapının önünden bir uğultu yükselince müdür koşarak çıktı. Koridorda biriken öğrencilere
''Dağılın lan, gidin sınıfta oturun.'' diye fırçaladı.
Öğrencilerin pek takmadığını görünce öfkeden kudurup bir ikisini yakasından tuttu, elinden geldiğince uzaklaştırmaya çalıştı. Komünist Resul bir saniye deyip kapının önüne çıktı.
''Tamam gençler, bir şey yok. Siz girin sınıfa, ben geliyorum birazdan.''
İçeri girdiklerinde müdür hala ''Terbiyesizler.'' diye söyleniyordu.
Odada dört adam yerini alıp gerekli sükunet sağlanınca Harun girizgaha gerek duymadan konuya girdi.
Betül Gülsoy'un çantasından sizin adres çıkmış hayrola dedi.
Niye soruyorsun?
Bu kızı tanıyor musun?
Evet, ne oldu?
Öldü.
Adamın biraz kendine gelmesini bekledikten sonra Behzatçı, Gökhan bir yolu tanıyor musun diye sordu.
Evet,
elimde büyüdü.
Nerede şimdi?
Bilmiyorum.
Harun yeme bizi dedi.
Yerim sizi. Müdür hemen araya girip aman Resul Hoca, Resul Hoca düzgün konuş.
Sen karışma müdür.
Müdür sustu.
Harun aranan adamı evinde saklamışsın diye gürledi.
Ben komünistim kardeşim, saklarım. Komünist Resul ayağa kalkıp elini kolunu sallarken var mı başka sorunuz diye sordu. Odadaki bütün bakışlar Behzatçı'ya dönmüştü. Behzatçı kafasındaki ihtimalleri tartmak için verdiği sessizliğin ardından yok dedi. Komünist Resul hoplaya zıplaya yürüyerek çıkıp gitti.
Harun, amirim alsaydık şimdi dedi. Gözaltı izini hallederdik bir şekilde, sorun değil.
Behzatçı cevap vermedi. Müdür kendisinin de konuşması gerektiğini düşündüğünden olsa gerek,
vallahi komiserim çok üzgünüm dedi. Şahsen özür dilerim o meymenetsiz adına. Tabii uyum paketleri falan derken sizin de elinizi kolunuzu bağladılar. Eskiden söyleyecek ki bu lafları, lan sen kimsin devletin polisine, ben komünistim diye bağırıyorsun. Ama kendi reklamını yapıyor, başka bir şey değil. Komünistlik mi kaldı artık? Ceketini çıkarıp öğrencilerle maç yapan adam, insan bir günde öğretmenler odasında oturur ya. Biraz ağır ol da molla desinler. Sırf reklam, başka bir şey değil. İşi gücü reklam.
Behzatçı müdür söylevine devam ederken ayaklanmıştı. Telefonunun çaldığını duyunca bir saniye diyerek onu susturdu. Arayan hayal etti.
Bil bakalım Vahap Hoca'nın yanında kim var diye sordu.
Kim?
Kısmetle Fedai.
Kısmetle Fedai mi? Hani şu geleceği izleyip de hala gelmeyenler mi?
Evet, üşüdük diye yandaki birahaneye giren salaklar.
Neredesiniz?
Atakule'de, Pizza Hut'ta buluştular, oturuyorlar şu an.
Tamam bekle, biz geliyoruz.
Okulun önüne çıkınca anahtarları Harun'a atıp,
sen kullan dedi, biraz çabuk gidelim.
Harun kontağı üçüncü çevirişinde motoru çalıştırdı, boğmadan gaz verdi, seri kalktılar. Tuzlu çayırdan kaptırdı, 3 dakika sonra Kızılay'a inmişlerdi.
Behzatçı çabuk dediysek bokunu çıkarma dedi, sağ salim gidelim.
Atakule'nin önünde botanik bahçesi civarında bekleyen hayaleti görünce ilerideki kavşaktan U dönüşü yapıp yanına vardılar.
Behzatçı sen niye içeride değilsin dedi. Niye olacak, görüp de kıllanmasınlar diye. Şimdi şu parmağımı tuttuğum doğrultudan dikkatle bakın. Hala Pizza Hut'ta oturuyorlar.
Hayaletin gösterdiği doğrultudan bakıp birilerini gördüler ama bu kadar uzaktan kim olduklarını dürbünsüz ayırt etmenin imkanı yoktu.
Hayalet gözleriniz çok zayıfmış dedi.
Tamam gidip alalım şu adamları, gürültü patırtı yok. Ancak kaçmaya kalkarlarsa telsizler cebe, seslerini kısın.
Pizza Hut'un kapısından girdiler. İçerisi çok kalabalık olmadığından daha ilk adımlarında kabak gibi fark edildiler. Vahap Hoca, Kısmet ve Fedai ile dipteki masalardan birinde oturuyordu. Polisleri görünce ayaklandılar. Behzatçı öteden eliyle işaret edip oturun oturun dedi. Sohbet etmeye geldik. Harun koşar adım yanlarında bitmişti. Kısmet ve Fedai omuzlarından itip oturttu. Giyim kuşamından restoranın müdürü olduğu anlaşılan bir adam koşarak geldi.
Ne oluyor?
Behzatçı kimliğini gösterdi. Polis, paniğe gerek yok.
Arkadaşları alıp gideceğiz. Birazdan hesap, neyse ödeyecekler. Adam uzaklaşınca 3 polis de masaya oturdu. Harun masanın üstündeki poşetlere el koyup içine baktı. Birinde ses kayıt cihazı, diğerinde para vardı.
Bunlar ne?
Fedai, abi vallahi bizim bir alakamız yok dedi. Pizza yemeye geldik. Bu adam geldi yanımıza oturdu.
Siz hani emniyete gelecektiniz? Delikanlığa sığar mı bu yaptığınız?
Kısmet ve Fedai aynı anda konuşmaya başladılar.
Abi vallahi gelecektik. Bu dedi ki gitmeyelim, bir şey olmaz. Asıl bu dedi.
Harun susun lan höyt deyince ikisi birden sustu. Amirim bir karışık pizza söyle de yiyelim. Karnım çok acıktı.